Ayrım 23, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 227, 45. bölüm. Ervan yatmamıştı. Di Greco'nun cesedinin bulunmasından sonra uçak gemisinde arkadaşlarıyla birlikte kriminal büro uzmanlarının gelmesini beklemişti. Onları subay yemekhanesine götürmüşler ve adeta içeri hapsetmişlerdi. Saatler boyunca sessizce kahve üstüne kahve içerek bu felaketi sindirmeye çalışmışlardı. Tekrar artmaya başlayan ağrılarıyla Ervan hayatının en kötü anlarından birini yaşadığını biliyordu. Daha önce de birçok kez benzer durumlarla karşılaşmıştı. Ölümün ayrıntılarını tam olarak öğrenmeden babasını aramamaya karar vermişti. Kriminal büro teknisyenleri sabaha karşı 4'te helikopterle gelmişti. Subaylar, yetkililer, siyasetçiler peş peşe gemiye gelmişlerdi. Hepsi panik halindeydi. En önemli Fransız savaş gemisinde bir intihar vakası. Bu kargaşa demekti. Bu süre zarfında haber vermek için aile yakınlarından birileri aranmıştı. Kimse yoktu. Ne eş, ne çocuk, ne de başka biri. Di Greco, Dracula gibi şatosunda tek başına yaşamıştı. Ervan saat 6'da Neveu'yu bilgilendirdikten sonra karaya dönmek için Dofenlerden birine el koymuştu. Amiralin cesedi olay mahallinde yapılacak ayrıntılı incelemeden sonra getirilecekti. Arkadaşları da bu kötülük timsali gemide bir dakika daha kalmamak için onun peşinden hareketlenmişti. Arşambo bile Etrakos'unu orada bırakmıştı. Uçuş boyunca Ervan çenesini sıkmamış, makul bir açıklama bulmak için olayları düşünüp durmuştu. İlk olarak Vissa Saviris cinayetinin zanlısı Jean-Patrick Di Greco, maskesinin düştüğünü hissederek hayatına son vermeyi tercih etmişti. Onun intiharı bir tür itiraftı ve bu da soruşturmanın kesinlikle sonlanması anlamına geliyordu. Ervan bu tür yargılardan hoşlanmıyordu. Bu ona tıp öğrencileri arasındaki bir şakayı hatırlatıyordu. Operasyon başarılı geçti, hasta öldü. Amiralin olayı bu senaryodaki temel sorulara cevap vermiyordu. Cinayetin nedeni amiralin fiziksel yetersizliği. Aklına tuhaf bir şekilde hiç düşünmediği başka bir varsayım daha geliyordu. Vissa Saviris Tobruk Koruga'nın içinde işkenceyi görmüş ve kesilmiş olabilirdi. Bu durumda da füze bir anlamda katilin işine yaramıştı. Patlama cinayet mahallini temizlemiş ve tüm ipuçlarını silmişti. Di Greco'ya geri dönersek, tam tersi bir başka senaryo da düşünülebilirdi. Pilot adayı öğrencinin tilkiler tarafından tehdit edildiğini hisseden amiral, onu korumak ya da en azından diğerlerini sakinleştirmek istemişti. Başarılı olamayınca da vicdan azabından dolayı kendini öldürmüştü. Ya da yönteminin iflasından dolayı, çünkü adamlarını zapt edemiyordu. O sadece Pandora'nın kutusunu açmıştı. Bu versiyon da tatmin edici değildi. Vissa Saviris'i neden kurban etmişlerdi? Bu kadar sadizmin sebebi neydi? Vücuttaki bu acayip kesikler, okulun mutlak efendisi Di Greco tilkilerini nasıl engelleyememişti? Bu iki varsayım arasında Ervan başka olasılıklar da düşünüyordu. Di Greco Vissa'yı elleriyle öldürmemiş, ancak maşalarını ölene kadar ona işkence yapmaya teşvik etmişti. No Limit'in çok ileri gittiğinin farkına vararak intihar etmişti. Ya da Vissa'yı daha aşırı deneyimlere maruz kalması için teşvik etmiş, genç asker de önceden programlanmış bir ölümü kabul ederek acı eşiğini aşmayı bizzat istemişti. Ama bu teorilerin hiçbiri katilin profiliyle örtüşmüyordu. Tıbbi bilgi sahibi, cinsel sorunları ve ciddi sadist eğilimleri olan gizli deliliğin pençesindeki bir adam. Ne olursa olsun dönüp dolaşıp hep aynı denkleme geliyordu. Cuma akşamı karaya çıkması, ardından da intihar etmesi, Di Greco'nun suçlu olduğunu, en azından cinayetin suç ortağı olduğunu gösteriyordu. Birkaç saat içinde yetkililerin basın toplantısında söyleyeceği de buydu. En tuhafı da amiralin yazdığı kelimeydi, Lontano. Kriminal ekibi beklerken internette bir araştırma yapmıştı. Oldukça fazla cevap bulmuştu. Ama hiçbiri ne olayla ne de Di Greco'nun bu davranışıyla uyuşuyordu. Lontano İtalyanca bir kelimeydi ve uzak anlamına geliyordu. Di Greco Lombardiya kökenliydi. Ancak bu yeterli bir açıklama mıydı? Lontano ayrıca 20. yüzyıl müzisyenlerinden Giorgi Ligeti'nin bir eserinin de adıydı. Ervan eserden birkaç bölüm dinleme fırsatı bulmuştu. Sonu gelmeyen bozuk akorlu uzun notalar. Di Greco kafasını havaya uçururken bu parçayı mı düşünmüştü? Çok ufak bir ihtimaldi. Ayrıca Ennio Morricone'nin bir Fransız kanalında 70'li yıllarda Dio e con noi, Tanrı bizimle adıyla gösterilen filmin müziklerini yapmıştı. Çok daha coşkulu bir melodisinin de ismiydi. Ervan Amiral'in tetiğe basmadan önce bu parçayı ıslıkla çaldığını da sanmıyordu. Lontano aynı zamanda bir Fransız müzik yapım şirketinin, bir İngiliz müzik festivalinin, Luigi Tenco'nun bir şarkısının, bir baharat dağıtım firmasının, bir kot markasının da adıydı. Kısacası Google'da bir sözcük arandığında insanın karşısına her zaman olduğu gibi çok sayıda alakasız şey çıkabiliyordu. Üste dönünce Ervan bir eczane bulmak için ödünç bir araba istedi. Ağrıyan yerleri bedeninde havai fişekler gibi patlıyordu. Köy sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Sileceklerin arasından çok geçmeden bir yerleşim yeri belirdi. Mavi panjurlu granitten evleri hem gösterişli hem de hüzün vericiydi. Hala geceydi ama Ervan siyah alçak duvarlarla çevrili bir meydan gördü. Aynı kayanın içine uyulmuş gibi gözüken dükkanlar, alanın dip tarafında iki ağzı keskin bir kılıç gibi yükselen bir çan kulesi vardı. Yeşil haçı fark etti. Tabii ki eczane kapalıydı. Yağmurluğunun önünü kapattı ve cam mekanın hemen yanındaki kapıyı yumrukladı. Eczacının evi. Rozeti reçete yerine geçecekti. Ağrıya karşı en etkili neyiniz varsa verin. Hala uyku sersemi olan eczacı şurupları, hapları, merhemleri, enjeksiyonları indirdi ve gerekli bazı açıklamalar yaptı. İlaçların alınma saatleri ve miktarları, istenmeyen yan etkiler, her ilaç için yorumlarda bulunmayı da ihmal etmiyordu. Özellikle ilacı yuttuktan sonra araba kullanmaktan kaçının. Ervan parasını ödedi ve hepsini aldı. Arabaya binince ona en makul gelen ilacı yuttu. Bir yudum şurup içti. Yaralarını anestezik pomatlardan sürdü. Plasebo etkisi ya da değil, K-76'ya döndüğünde kendini daha iyi hissediyordu. Odasında sıcak su deposu boşalana kadar duşta kaldı. Sakinleştiricilerle sersemlemişti. Ancak mide bulantısı hala devam ediyordu. Sanki banyo sallanıyordu. Giyindikten sonra henüz uyumamış olan Vink'i görmeye odasına gitti. Amiral'in intiharının dışında Albay Vissa'nın anne babasının West France gazetesine bir röportaj verdiğini, bu röportajın da bu sabah yayımlanacağını öğrenmişti. Subay röportajın bir kopyasını daha önceden almıştı. Kıptiler her şeyi tereddüt etmeden anlatmıştı. Çaylak deneyiminde yaşanan şiddet, K-76'da hüküm süren düzensizlik, Deniz Havacılığı Komutanlığı'nın yaşanan dramı geç duyurması, ayrıca oğullarının ölümünün başka bir sebebi olabileceğini söylemekte de bir sakınca görmemişlerdi. Kaza değil, bir cinayet. Wing basın açıklamasını hazırlanmak amacıyla yeni bir kriz toplantısı yapacaktı. Oyunu soğutmak, saydam davranmak, gerçeği söylemek gerekiyordu. Soruşturmanın Di Greco'nun şüpheli olduğu bir cinayet yönünde sürdürüleceğine. Albay amiralin kaybından dolayı üzülmüşe benzemiyordu. Kuşkusuz kafasında o çok uzun süreden beri ölüydü. Ezoterik söylevleriyle ve fiziki mukavemet kültürüyle okulun varlığını zehirleyen bir tür zombi. Ervan uçak gemisinde olan biteni birkaç kelimeyle özetledi. Şu an için ekleyecek bir şey yoktu. Hiç kuşkusuz kriminal büro analisti Neve intihar tezini teyit edecekti. Parmaklardaki barut izi, kurşunun ateşlenme mesafesi ve kanın sıçradığı yerler. Di Greco'nun yazdığı kelimeden de bahsetti ama Wing ilgilenmiş gibi görünmedi. Onu bir an önce okuldan göndermek, her şeye müdahil olmasına son vermek için acele ediyordu. Ervan ne içerideki toplantıya ne de basın toplantısına çağrılmıştı. Ordu sadece jandarma ile işbirliği halinde olduğunu, soruşturmanın kendi sorumluluğu altında yürütüldüğünü göstermek istiyordu. Ervan saat 7.30'da kendini okulun avlusunda buldu. Yağmur yağmaya devam ediyordu. Bayraklar hala yarıya indirilmiş durumdaydı. Visa için mi yoksa Di Greco için mi? Bu soru aklına başka bir soruyu getirdi. İntihar haberini öğrenciler duymuş muydu? Bunu öğrenmek için subay kantininde bir kahve içmeye karar verdi. İliklerine kadar ıslanarak avluyu geçti, sonra yarı karanlık salona girdi. Tek kelime konuşmadan yemek yiyen DHPA öğeleri zorlukla seçti. Linolyum zemin, PVC duvarlar, formika masalar, her şey umutsuzluk imalathanesinde üretilmiş gibiydi. Sessizlik anlamlıydı. Evet, haber duyulmuştu. Ervan iki adım atmamıştı ki dün akşamki düşmanlarını gördü. Gors ve yakın koruması. Büfeden kendine bir kahve ile yarı donmuş iki kruvasan aldı. Self servis bir işletmedeymiş gibi elinde tepsisi oturacak bir yer aramaya başladı. Sonra hasımlarının masasına doğru ilerledi. Oturabilir miyim? Cevap yoktu. Bir sandalye buldu ve sanki davet edilmiş gibi oturdu. Kahvesinden birkaç yudum aldı, kruvasanını ısırdı. Askerler sabit gözlerle ona bakıyorlardı. Ağrı kesicilerden bitkinleşmiş haldeki Ervan da bulutların arkasındaymış gibi onlara bakmaya başladı. Masanın ucunda oturan Gors'ta da pansumanlar vardı. O da yaralanmıştı ama Ervan kadar değil. Dudaklarında yüz felcine yakalanmış gibi hüzünlü bir sırıtma vardı. ''Kendinden memnun musun küçük serseri?'' Sol gözü hala kanlıydı. Alacakaranlığın içinde insan tek gözü olduğuna yemin edebilirdi. Üzgünüm diye cevap verdi Ervan. Uykusuzluk, anestezik ilaçlar anında karşılık vermesine engel oluyordu. Üzgünsün ha diye tekrarladı Gors masaya vurarak. Soruşturma devam ediyor. Biz, üzgünsün ha. Pilot ayağa kalktı, yumrukları sıkılıydı. Ervan sandalyesinde geri çekildi. Bir rövanş maçına gerek yoktu. Tek bir hareketle Gors masadaki tabak çanağı yere süpürdü ve son anda geriye sıçrayan Ervan'ın üstüne atladı. Ervan kendini dayak yemeye hazırlamıştı. Ancak anlaşılması güç bir nedenle diğerleri liderlerini durdurdular. Diğer masalardaki askerler de yardıma koştular. Bağıran ve hala havaya tekmeler savuran hayvan zapt edilmişti. Ervan çıkışa doğru yöneldi. Gerçekten de ikna olmuştu. Karverek iki dram yaşıyordu. Bir acemi'nin ölümü ve bir kıdemlinin intiharı. Ama tüm bunlar Vissa cinayetinin kendine özgü çılgınlığıyla örtüşmüyordu. Çözüm K-76'nın duvarlarının dışındaydı. Adımını henüz dışarıya atmıştı ki Branayek'le burun buruna geldi. Yağmurluğunun altında bir dizüstü bilgisayar vardı. ''Kilitli dosyayı açmayı başardım.'' dedi Branayek, zafer kazanmış bir edayla. 46. Bölüm. Saviris'in bilgisayarında ne şifrelenmiş konuşmalar, ne dini komplolar, ne de askeri sırlar vardı. Kilitli belleğine Kıpti sadece seçkin muhatabıyla, yani Di Greco ile yaptığı chatleşmeleri ve e-postaları gizlemişti. Karşılıklı görüşmelerin kronolojisini çıkarmak kolaydı. Vissa okulun ilk testlerine kabul edildiğini öğrenince Temmuz başında amiralle posta yoluyla temas kurmuştu. Hayranlığını ve coşkusunu ifade ediyordu. Amiral ona e-postayla cevap vererek gerçek bir yazışmanın başlamasını sağlamıştı. Başlangıçta bu yazışmalar daha ziyade resmi bir üsluptaydı. Yaşlı hasta adam ona uyarılarda ve tavsiyelerde bulunarak öğrencinin gözünde iyiliksever, teveccüh sahibi birine dönüşmüştü. Bu üslup Ervan'ın subaya yakıştırdığı kişilikle örtüşmüyordu. Ancak yaşlılık ve hastalık onu yumuşatmış olmalıydı. Tabii bu bir tuzak değilse. Ne olursa olsun Di Greco'nun üslubunda ilk karşılaştıkları andan itibaren Ervan'ı etkileyen bir görkem vardı. Amiral aynı ağırbaşlı ve buyurgan ses tonuyla yazıyordu. Ervan Ağustos başındaki mesajlara geçti. Teşvikler emirlere, cesaretlendirmelere dönüşüyordu. Birkaç hafta içinde Di Greco genç adamın beynini tamamen yıkamış gibiydi. Genç bir pilota açık mektuplar. Artık Di Greco'nun vaftiz olarak adlandırdığı bir fikir aşılamaya dönmüştü. Amiral Vissa'nın paralel bir eğitimi kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istiyordu. Erman'ın hepsini okuyacak zamanı yoktu. Ama efendinin tilmizini furor savaşçısı olma yolunda ayarttığını tahmin edebiliyordu. Bu karşılıklı yazışmalarda ne yazım ne söz dizimi hatası ne de SMS tarzı kısaltmalar vardı. Ayrıca D. Greco hiçbir şeyi gizlemiyordu, ne isimleri ne de yerleri. Birçok kez Bruno Gors'un güvenilir adamının adını zikrediyordu. Sık sık No Limit'ten ve Narval'in enkazından söz ediyordu. Ervan demek ki doğru tahmin etmişti. En başından beri çaylak eğitiminin ötesinde Vissa çok daha tehlikeli bir ritüele maruz kalmaya hazırdı. Çocuk kamikaze misali ölene kadar devam etmeye kararlıydı. Çok ürkütücü değil mi? Ervan başını çevirdi. Brane'ye arkasında durmuş kahvesini yudumluyordu. Yerleştiği sınıf bir kayıt stüdyosunu andırıyordu. Azami güçte çalışan bilgisayarlar, bilgisayar sondaları, şifre çözücüler, webin soyut dünyasını tarayan makineler. Yerde birbirine dolanmış kablolar, sıraların üstünde tıkırdayan yazıcılar. Genelkurmay haritalarının ve uçak şemalarının altında ince duvarlar boyunca vızıldayan hard diskler. Koltuk değnekli adam, Vissa'nın bilgisayarının şifresini kırmakla kalmamış, okuldaki tüm bilgisayarları ve çevreyle olan internet bağlantılarını da incelemeye başlamıştı. Standart beyin yıkama dedi Ervan önemsemiyormuş gibi. Cinayetin anahtarının burada olduğunu düşünmüyorum. Size gereken ne bilmiyorum. G-Tek yaklaştı ve ayakta Ervan'ın üstünden parmaklarını klavyede gezdirdi. D. Greco son e-postasında Vissa'ya cuma akşamı saat 10'da Narval'de açıkça randevu veriyor. Branayek doğru söylüyordu. Kısa bir an Ervan davanın kapandığını düşündü. Suçluyu bulmuştu. Kırgın, sadist ve entrikacı yaşlı bir adam. Neden? Kötülük yapma arzusu ve acı kültü. Ayrıntılar kötüye gitmiş ve kanlı bir ayin olarak sonlanmış bir No Limit. Kanıtlar, D. Greco'nun Vissa'yı Narval'e çağırdığını teyit eden bu mesaj. Amiralin fiziksel zayıflığı göz önüne alınınca, Bruno Gors ve onun sadık arkadaşları gibi birkaç suç ortağı da eklenebilirdi. Subayın intiharı da her şeyi örtbas etmeye yönelik son düğüm noktası olarak değerlendirilebilirdi. Ervan yeniden temel gerçeğe döndü. Organların çalınması, tecavüz ve ritüelin ayrıntıları kontrolden çıkmış bir dayanıklılık sınavıyla örtüşmüyordu. D. Greco'nun suçlu olduğunu kabul ediyordu ama geriye bunu başka türlü kanıtlamak kalıyordu. Öte yandan amiralin mesajlarına göz atarken bir başka sırrın varlığına ilişkin bir takım imalar onu şaşırtmıştı. Asker hayatındaki son altüst oluştan, varlığını derinden değiştirmiş, radikal bir dönüm noktasından bahsediyordu. Sözünü ettiği şey neydi? Hastalığı ve hastalığının şiddetlenmesi mi? Kumsalda buluştuklarında bu konuda içini dökeceğine dair öğrenciye söz veriyordu. Bu kelimelerin ardında D. Greco genç Vissa ile birkaç anlama çekilebilecek bir suç ortaklığı içinde olduklarını ifşa ediyordu. Amiral cinsel eğilimlerini saklamış yaşlı bir homoseksüel miydi? Bunu düşünelim. Yaşlı hasta adam kıp diye Narval'de randevu veriyor. Onu şu veya bu şekilde uyutuyor, bağlıyor, sonra ucu sivri bir metalle işkence yapıyor, ardından bir topuzla ona tecavüz ediyor, organlarını söküyor, onu Tobruk Korugan'a kadar götürüyor. Bu tutarlı değildi. Öncelikle zamanlama. Yaşlı adam bu korkunç eylemi bir gece içinde gerçekleştirmiş, sonra da gün doğumundan önce uçak gemisine mi dönmüştü? İmkansızdı. Sonra fizik gücü. Bu senaryo yaşlı adamın uzun zamandan beri sahip olmadığı bir enerji gerektiriyordu. Sonunda da profil. İnsan 60'larından sonra psikopat bir katile dönüşmezdi. Tabii amiralin önceden de bu tür cinayetleri yoksa, kana susamışlığını ceza almadan tatmin etme imkanı veren savaşçı bir geçmiş. Biraz daha eşelemek, bizzat askerlerden yardım istemek gerekiyordu. Bu aşamada yetkililer onun, amiralin eksiksiz dosyasına ulaşma talebini reddedemezlerdi. D. Greco'nun e-postaları nereden yolladığını bulabilir misin diye sordu somut bir fikre ulaşmak için. Teknik olarak bu kolay, yasal olarak ise cesaret isteyen bir hareket. D. Greco'nun kullandığı sunucu uçak gemisinin sunucusu ve öncelikle Ervan ayağa kalktı. Tüm bunları bana bir USB belleğe kopyalayabilir misin?
Olmuş Bill.
Koltuk değnekli adam ıslık çalarak USB belleği bilgisayar sistemine bağlı harici disklerden birine taktı. Bilgisayar uğuldamaya başladı. Brana yakın kendine güveni ve hoşnutluğu Ervan'ı öfkelendiriyordu. Bu iki özellik Tümüs'e çok yakında hakim olacak güvenin de habercisiydi. Ervan şimdi başka bir senaryo üstünde duruyordu. Di Greco Narval'e gitmiş ama Vissa hiç gelmemişti. Fundalık'ta başka bir buluşması vardı. Amiral Tilmiz'ini korumayı becerememişti. İntiharı bu vicdan azabıyla açıklanabilirdi. Ama Lontano ne anlama geliyordu? Tek harekette Braniac USB belleği çıkardı ve ona uzattı.
Buyur.
Kapıya doğru yürürken Ervan kapının üstündeki duvar saatini gördü. 8:30. Bu yeni verileri basın toplantısını zenginleştirmek için Vernier ve diğerleri de vermeli miydi? Çok erkendi. Önce bu metinleri sakin kafayla okumalı, bir sentez haline getirmeden önce onları özümsemeliydi. Tam açacakken kapıya vuruldu. Cevap vermeden kapı kolunu çevirdi. Adli tabip Michel Clement eşikte duruyordu. Sırılsıklam olmuş bir trench coat giymişti. Kafasında Sherlock Holmes tarzı küçük bir şapka vardı. Farkında değildi ama komik görünüyordu. Ne oldu? Doktor Ervan'ın yüzündeki yaraları görünce yüzünü buruşturdu. Bir dakikanız var mı diye sordu sonunda. Sizinle konuşmam gerekiyor. Ervan Braniac'e baktı. Adam başını bilgisayarlarından kaldırmamıştı bile. Benimle gelin.
23. ayının sonu. Sayfa 235.